Ayrım 5. Demokrasi için manifesto. Diren. Emre Kongar. Sayfa 72. Biri emekli Anayasa Mahkemesi üyesi, iki emekli anayasa profesörü, iki değerli hukukçu, demokrasiyi sonlandıracak referandum taslağı daha meclisteyken politikacılara uyaran bir mektup yazmışlardı. Bu mektupta hem Türkiye'nin siyasal tarihinde mecliste demokrasiyi tahrip eden hatalara dikkat çekiyor, hem de yine tarihsel nitelikte bir uyarıda bulunuyorlardı. Emekli Anayasa Mahkemesi üyesi Profesör Fazıl Sağlam ve emekli Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Cem Eroğlu'nun Bir Gün gazetesinde yayınlanmak üzere özel olarak yazdıkları mektup şöyle. Kürsümüzün kurucusu rahmetli Bahri Savcı'nın girişimiyle 1956-57 ders yılında Türkiye'de insan hakları öğretimini başlatmış olan Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mülkiye, Anayasa Kürsüsü geleneğinin mirasçısı olarak bizler bugün size seslenmeyi kaçınılmaz bir görev sayıyoruz. Bu gelenek çile ve onurla örülmüştür. 27 Mayıs olduğunda o tarihten 30 yıl sonra 1990'da kafasına kurşun sıkılarak öldürülen hocamız Muammer Aksoy, Menderes'in kurdurduğu tahkikat komisyonuna muhalefetten hapisteydi. 12 Mart darbesinden sonra yeniden hapse atıldığında bu kez yanında Bahri Savcı ile o sırada fakülte dekanı olan ve ders verirken gözaltına alınan Mümtaz Soysal hocalarımız da vardı. Bu satırları yazarken şu anda 88 yaşında olan ve bize katılamayacak durumda bulunan Mümtaz Soysal hocamızın manevi desteğini taşıdığımızdan eminiz. 12 Eylül darbesinden sonra yaş haddinden emekli olmasına sayılı günler kalan Bahri Savcı hocamız ile kürsü üyemiz Cem Eroğlu üniversiteden uzaklaştırılmış, bunca hukuksuzluğa dayanamayan Fazıl Sağlamsa görevinden istifa etmiştir. Kürsünün hukuk devleti ve demokrasi için mücadelesini sürdüren en genç öğretim üyesi Yavuz Sabuncu ise bu çile ortamında bundan 10 yıl önce kansere yenik düşüp aramızdan ayrılmıştır. Kısacası bugün bizim susmaya hakkımız yok. Sayın milletvekilleri, tarihte öyle anlar vardır ki mecliste yapılmış bir oylama ülkenin kaderini değiştirebilir. Geçmişte bunun en çarpıcı örneği 29 Kasım 1955 günü Demokrat Parti Meclis grubunda yapılan oylamadır. O günlerde milletvekillerinin %93'ünü barındıran grup TBMM demekti. Grup bir hafta önce keyfi yönetimi ve beceriksizliği artık iyice ortaya çıkaran Menderes hükümetine karşı gen soru vermişti. Eleştiriler öylesine şiddetli oldu ki bütün bakanlar istifa etmek zorunda kaldı. Demokratik kurallar hükümeti düşürülmüş olan başbakanın da görevden ayrılmasını gerektirdi. Ama Menderes kürsüye çıktı ve ben istifa etmiyorum. Sizin kudretiniz o kadar büyüktür ki şu anda isterseniz anayasayı bile değiştirebilirsiniz. Kendimi tamamen grubun takdirlerine terk ediyorum dedi. Bu duygusallığa kendini kaptıran Demokrat Parti grubu parlamenter gelenekte hiç yere olmayan bir şey yapıp düşürdüğü hükümetin bir tek başbakanına güven oyu verdi. İşte bu oylama hem Menderes'in hem de Türkiye'nin kaderini belirledi. Siyasi yaşamının sonunu bu kadar yakından gören Menderes'i ondan sonra artık durdurmak mümkün olmadı. Bir oylamada gösterilen zaaf hem sözde korunmak istenenlerin mahvına hem de ülkenin askeri darbeler sarmalına kapılmasına yol açtı. Bugünlerde TBMM yine böyle kader belirleyici bir oylama yaşayacaktır. Meclisin önüne getirilen anayasa değişikliği önerisinin temel özelliği yürütme yasama ve yargıyı bir siyasi parti önderinin kişisel tercihlerine terk etmektir. Temmuz 2016'dan beri yürürlüğe konan OHAL uygulamaları ülkede zaten yaygın olan insan hakları ihlallerini geçici önlemler olmaktan çıkarıp anayasaya aykırı biçimde kalıcılaştırdı. Anayasa değişikliğinin kabulü bugünkü baskı ve keyfiliği geri dönülmez hale getirecektir. Sayın milletvekilleri, bugün tarihle yüz yüzesiniz. Vereceğiniz oylarla ya baskı ve keyfiliği durdurup olağan bir demokratik düzene dönüşün kapısını açacaksınız ya da Türkiye'yi dolayısıyla iktidarıyla muhalefetiyle hepimizi ucu görünmeyen felaketlere sürükleyeceksiniz. Kader anı geldi. Tarih bize 62 yıl önceki zaafın bir daha tekrarlanmaması gerektiğini söylüyor. Takdir sizin. Saygılarımızla. Fazıl Sağlam, eski Anayasa Mahkemesi üyesi. SBF Mülkiye Anayasa Kürsüsü Emekli Öğretim Üyesi Cem Eroğlu, SBF Mülkiye Anayasa Kürsüsü Emekli Öğretim Üyesi Ne yazık ki iktidardaki politikacılar bu uyarılara kulak asmadı ve Türkiye demokrasi tramvayını devirecek bu referandum virajına girdi. 9. Hayır durağında zamanın ruhu. Bu manifesto Şubat 2017'de Türkiye'de yazılıyor ama tüm bir geçmişi ve geleceği zamanın ruhu bağlamında geçici bir istasyonda hayır durağında irdelemeye çalışıyor. 21. yüzyıl bütün dünya ile birlikte Türkiye'yi de bilişim devriminin dönüşüm sancılarıyla yakaladı. Toplayıcılık ve avcılık döneminin paganizmini, tarım devriminin tek tanrılı dinlerini, endüstri devriminin milliyetçilik ideolojilerini, demokrasi ve insan hakları çerçevesinde tüm insanlık tarihiyle birlikte kucaklayan, insanlık tarihinin dördüncü aşaması bilişim devrimi, henüz endüstri devrimini bile özümleyememiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni tam bir kaosun içine attı. Demokrasi ile temel insan hak ve özgürlükleri, demokrasiyi ve temel insan hakları ve özgürlüklerini yok etmek için kullanılmaya başlandı. Şimdi Türkiye'nin önünde bir referandum aşaması ve bu aşamada bir hayır durağı var. Hiç kuşkusuz bu aşama ve bu durakta bir biçimde zamana yenilecek, evet ya da hayır bağlamında geçilip gidilecek. Ama demokrasi mücadelesi güçlenerek sürecek. İşte 2017 Türkiye'sinde zamanın ruhu bağlamında hayır durağından 4 örnek. Ben Emre Kongar, parti devletine hayır diyorum. Bir devletin bir partiyle özdeşleştirilmesi, tüm bir devlet aygıtının yargısıyla, yasamasıyla, yürütmesiyle bir partinin emrine verilmesi faşizmin en net ve en saf biçimlerinden biridir. Yakın tarihte Avrupa'da, Almanya'da ve İtalya'da çok kanlı bir biçimde yaşanmıştır. Ne yazık ki 16 Nisan'da referanduma sunulacak olan anayasa değişiklik önerileri Türkiye'de de Cumhuriyet rejimini bitirecek ve yeni bir parti devleti kuracak maddeler içeriyor. 1. Cumhurbaşkanı partili olacak. Elbette sıradan bir partili değil, bir partinin lideri, genel başkanı olacak. 2. Partili cumhurbaşkanı yardımcılarını kendisi atayacak ve atanmış olan bu kişiler gerekli olduğunda seçilmiş cumhurbaşkanının yetkilerini kullanarak bizi yönetecek. 3. Partili cumhurbaşkanının seçtiği bakanlar meclis tarafından denetlenemeyecek. 4. Partili cumhurbaşkanı ülkeyi meclisin çıkardığı kanunlara gerek duymadan kararnamelerle yönetebilecek. 5. Partili cumhurbaşkanı devletin bütün yöneticilerini atayacak, yeni vilayetler kurabilecek. 6. Partili cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi üyelerini ve HSK üyelerini seçecek. Seçtiği HSK üyeleri de yargıçları tayin edecek. Anayasa Mahkemesi ve HSK ile birlikte Danıştay ve Yargıtay da, yani tüm adalet mekanizması da partinin emrine girecek. Türkiye bu noktaya nasıl ve neden geldi? 1. Çok partili düzene geçildiğinde demokrasiden yararlanacak olan sermaye sınıfı ve işçi sınıfı gelişmemişti. İktidara toprak ağalarının temsilcisi olan Demokrat Parti geldi ve temel hak ve özgürlükleri sınırlayıp kısıtlayarak demokrasiyi yozlaştırdı. 2. 1950'den beri Türkiye'yi yöneten sağ parti ve askeri darbe liderleri demokrat olmaktan çok demagogdular. Temel hak ve özgürlükleri savunmak yerine halkın duygularını okşayarak çoğunluk baskısı oluşturdular. 3. Muhalefet hakkı ve özgürlüğü, ifade hakkı ve özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlüklerin sınıfsal destekten yoksun olması demokrasiye inanmayan iktidarların önünü açtı. 4. Toplumun mevcut değerler sisteminin çok hızlı değişmesi ve bir anomi durumunu, değersizlik, kuralsızlık durumu doğurdu. Bu durum, iktidarların siyasal, ahlaki değerleri kolaylıkla yozlaştırmalarına yardımcı oldu. Bu 4 maddede özetlediğim gibi, parti devleti önerisi, uzun dönemli sınıfsal gelişme, siyasal ve kültürel, sosyoekonomik kalkınma, eğitim ve örgütlenme yetersizliklerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Parti devleti önerisi, başarısız olduğu için gittikçe zayıflayan bir iktidarın, kendisini güçlendirmek için attığı son bir adım olarak ülkenin önüne konmuş izlenimi veriyor. 15 yıldır iktidarda olanların artık ülke sorunları için önerebilecekleri hiçbir yeni çözüm kalmadığı için de kişisel iktidarlarının güçlendirilmesine yönelik değişiklik önerilerinin halka açıklanması ve anlatılması yerine hayır diyenlerin suçlanması gibi çok yanlış ve tehlikeli bir yol seçilmiş görünüyor. Sanki orta çağdayız, sanki Engizisyon dönemi. Çeşitli nedenlerle hapse atılan gazeteci, yazar ve medya yöneticileri adeta içeride unutuluyorlar. Yargılanacakları mahkeme önüne dahi çıkartılmıyorlar. haklarında iddianame bile hazırlanmıyor. Devlet karşısında bireyin en temel insanlık hakkı olarak kabul edilen savunma hakkından mahrumlar. Güncel olayların hızlı değişmesi sorunları unutturuyor. Türkiye'nin gündemi, rejimi değiştirecek, geleceğimizi ipotek altına alacak bir tek adam yönetimini öngören referanduma kilitlendi. Bu çerçevede neredeyse içerideki insanlar bir kez daha unutuldu. Oysa insan için özgürlük, hayata kadar önemli olan bir haktır. İnsanları en doğal savunma olanaklarından bile mahrum ederek hapse atan bir rejim, bütün yaptıklarını meşrulaştıracak bir referanduma demokrasi adına gittiğini nasıl iddia edebilir? Hem ülke, hem dünya kamuoyunu, hem de tarih önünde bunun vebali nasıl yüklenebilir? İsveç merkezli Stockholm Center for Freedom, SCF, Özgürlük İçin Stockholm Merkezi adlı sivil toplum kuruluşunun yayımladığı Türkiye'de basın özgürlüğü bilinenden çok daha kötü başlıklı rapora göre 191 medya mensubu hapiste, 92 kişi de aranıyor. Merkez raporuna bir de isim listesi eklemiş. Türkiye rejim değiştirecek, ülkenin kaderini belirleyecek referanduma giderken gazeteci, yazar ve medya mensuplarına ek olarak başta 75 yaşındaki kıdemli Kürt siyasetçi Ahmet Türk ve HDP'nin eş genel başkanları Figen Yüksekdağ'la, Selahattin Demirtaş olmak üzere seçimlere meşru olarak girmiş olan bir partinin milletvekilleri ve belediye başkanlarının bir bölümü hapse atılıyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Denetleme Komitesi bu koşullarda yapılacak bir referandum sürecinin ve kabul edilecek anayasanın meşruiyet sorunu olacağını belirten bir uyarı yayımladı. AKP'm haklıdır. Böyle zulüm günlerinde yapılan bir referandumla kabul edilecek anayasa olsa olsa ancak bir zulüm anayasası olur. Türkiye'deki demokrasi bilincinin insanlık tarihinde bir kara leke olan parti devleti önerisine hayır diyecek bir düzeye eriştiğini düşünüyorum. Son 50-60 yılı anımsayalım. 1961 Anayasası, sosyal devlet, hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler. 1961 Anayasası'nın özgürlükçü ve demokrat havasından rahatsız olan iç ve dış güçlerin tepkisi. 12 Mart 1971 askeri darbesi, özgürlüklerin sınırlanması, işkence, Ecevit iktidarı, Kıbrıs harekatı, dünya kamuoyunun üzerimize gelmesi, silah ambargosu. 1. ve 2. Milliyetçi cephe hükümetleri, tırmanan terör. 12 Eylül 1980 darbesi, %92 ile Yeni Ceberut Anayasa, 1961'in izlerinin silinmesi, Öcalan'ın iktidarı, 1984 Erih baskını, PKK, Erbakan'ın anti-Amerikan, anti-emperyalist İslam'ın güçlenmesi. 28 Şubat, anti-Amerikan, anti-emperyalist İslam'ın tasfiyesi, ılımlı Amerikancı İslam modeli, AKP cemaat iktidarı. 1. Silivri trajedisi, ordunun, üniversitelerin, medyanın tasfiyesi. 12 Eylül 2010 referandumu, hukuk devletinin tasfiyesi. Haziran 2013, Gezi direnişi. 17-25 Aralık, AKP cemaat ittifakının bozulması, barış açılımı, PKK'nın güçlenmesi, terörün tırmanması, Cumhurbaşkanlığı seçimi, demokrasinin eşitlik ve adalet ilkesinin ihlali, barış masasının devrilmesi, Suriye Savaşı, IŞİD, YPG ve PKK'nın güçlenmesi, 7 Haziran seçimleri, sonuçların iktidar tarafından kabul edilmeyişi, bombalar, katliamlar, 1 Kasım seçimleri, 15 Temmuz kalkışması, OHAL ilanı, KHK'lar aracılığıyla 2. Silivri trajedisi, cemaat temizliği, muhalif medyaya baskılar, Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar ve yöneticilerinin hapsi, Dolmabahçe bombaları, Kayseri patlaması, şehitler, yaralılar, HDP'ye saldırılar, CHP'yi suçlamalar, Suriye politikasında yanlışlar, Halep, Kıbrıs sorunu, Hüsnü Mahalli'nin paldır küldür gözaltına alınması, KYK ile işlerinden atılanlar, yükselen dolar, el konulan holdingler, işletmeler, Cumhurbaşkanlığı denilen başkanlık rejimi yutturmacaları, dayatmaları, pazarlıkları. 16 Nisan 2017'de Cumhuriyet'in parlamenter demokratik rejimini sonlandırmayı amaçlayan referandum. Bütün bu süreç içinde yıllardır yazmaktan bıkmadığım bazı gerçekleri yeniden tekrarlamak ihtiyacı hissediyorum. Unutmayın, Türkiye'yi azınlıklar bölemez. Ancak çoğunluk böler. Unutmayın, dincilik ve mezhepçilikle demokrasi olmaz. Dincilik ve mezhepçilik şeriata gider. Unutmayın, etnikçilikle demokrasi olmaz. etnikçilik faşizme gider. Unutmayın, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde başkanlık rejimi demokrasi getirmez, diktatörlüğe gider. Unutmayın, sadece iç politikadaki değil, dış politikadaki hatalar da terörü azdırır. Unutmayın, terör eylemleri ve diktatörlükler birbirlerini destekler. Ve unutmayın, demokrasi onun için mücadele edenlerin rejimidir. Bu nedenle koskocaman bir hayır diyeceğim. Cehaleti sevmiyorum. Cahil egemenliğe hayır. Sübyancılık insanlık suçudur. Sübyancı egemenliğe hayır. Oğlancılık insanlık suçudur. Oğlancı egemenliğe hayır. Sübyancılık ve oğlancılık için bizim kültürümüzdür deme ahlaksızlığını sevmiyorum. Sübyancılık ve oğlancılık kültürüne bizim diyen ahlaksız egemenliğe hayır. Cumhuriyete karşı çıkmayı sevmiyorum. Cumhuriyet karşıtı egemenliğe hayır. Hukuk devletine karşı çıkmayı sevmiyorum. Hukuk devleti karşıtı egemenliğe hayır. Demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere, özellikle de muhalefet, ifade ve basın özgürlüğüne karşı çıkmayı sevmiyorum. Demokrasi, temel hak ve özgürlükler, özellikle de muhalefet, ifade ve basın özgürlüğü karşıtı egemenliğe hayır. Irkçılığı, dinciliği, mezhepçiliği sevmiyorum. Irkçı, dinci, mezhepçi egemenliğe hayır. Kadın erkek eşitliğine karşı çıkmayı sevmiyorum. Kadını ikinci sınıf vatandaş gören egemenliğe hayır. Baskıyı, ceberutluğu sevmiyorum. Baskıcı, ceberut egemenliğe hayır. Kavgayı, dövüşü, savaşı sevmiyorum. Kavga, dövüş, savaş egemenliğine hayır. Yalancılığı, sahtekarlığı, rüşvetçiliği sevmiyorum. Yalancı, sahtekar, rüşvetçi egemenliğe hayır. İlkelliğin, cehaletin, baskının, sübyancı ve oğlancı ahlaksızlığın, cinsiyet ayrımcılığının, ırkçılığın, mezhepçiliğin, saldırganlığın, savaşın, yalancılığın, rüşvetçiliğin egemenliğine koskocaman bir hayır. 5. ayrımın sonu. Sayfa 85.